Ayrım 14, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 212. Orduya Düşen Balyoz. Son dönemde yargılama safhasında yaşananlarla gündeme gelen ve sanıklar arasında TSK mensuplarının da bulunduğu Balyoz davası da belgelerde yer alıyordu. Biraz tarihsel arka plandan söz edelim. 2007 yılında Ahmet Necdet Sezer'in ardından seçilecek Cumhurbaşkanı'nın konuşulduğu günlerde AKP'nin içinden çıkacak bir Cumhurbaşkanı'na karşı toplumda yükselen tepkinin ardında Cumhuriyet değerlerinin hükümet tarafından aşındırıldığı iddiası vardı. Cumhuriyet değerlerini savunmak iddiasıyla başlayan mitinglerin ilki 14 Nisan 2007'de Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşti. 1 milyonun üzerinde kişinin katıldığı mitingin gerçekleştiği gün Anıtkabir'i 370 bin kişi ziyaret etti. Bu sayı Anıtkabir tarihinin gördüğü en büyük sayıydı. Dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç provokasyon uyarısıyla halka mitinge katılmama çağrısı yaparken Başbakan Erdoğan mitinge katılacakları bindirilmiş kıtalar olarak tarif ediyordu. Bütün bunlara rağmen Tandoğan'da Cumhuriyet tarihinin en büyük kalabalığı toplandı. Ardından Nisan ayı içerisinde İstanbul ve İzmir'de milyonluk mitingler oldu. Aynı döneme damga vuran bir başka olay da 27 Nisan E-Muhtırası'ydı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığına karşı Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan metin, kendi ifadesiyle dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından hazırlanmıştı. O günlerde Türkiye'de sokaklarda canlı, kitlesel ve sol kemalist bir muhalefet önemli etkinlik kazanıyordu. Cumhuriyet mitingleriyle sokağa çıkan kitlenin genel söyleminde ABD politikalarına eleştiri hakimdi. ABD ile AKP arasında bir işbirliğinin olduğunu iddia eden kitlelerin oluşturduğu siyasi atmosfer 27 Mayıs öncesindeki eylemleri andırıyordu. Ergenekon başlıyor. İşte bu tarihlerde önemli bir soruşturma başladı. 12 Haziran 2007 günü Ümraniye'de bir gecekondunun çatısında bulunduğu iddia edilen bombalar Ergenekon soruşturmasını başlattı. Ümraniye bombalarına ilişkin çeşitli soru işaretleri vardı. Söz konusu bombaları arama yapan polis ekibi dışında gören yoktu. Arama pek çok yasal prosedürden yoksundu. Bombalar için hemen imha kararı alındı. Karakol polisleri 19.40'ta bombaları bulduklarına ilişkin tutanak düzenlerken, bomba imha ekibi gecekonduda bombaları bulduğu saati tutanaklara 20.30 olarak geçiyordu. Üstelik her bir tutanaktaki bombalara ait seri numaraları birbirinden farklıydı. Farklı numaralar toplandığında bomba sayısı da değişiyordu. Polisin bu ilginç durumla ilgili açıklaması sehven olacaktı. Kameraya yansıyan görüntülerde karakoldaki polisler düzenledikleri tutanakların olay yerinde düzenlenmiştir gibi gösterilmesi konusunda nasıl inandırıcı olacaklarıyla ilgili konuşmalar yapıyordu. Bir polis arkadaşına "Mahkemede sana çatıya bilgisayar mı çıkardın?" diye sorarlarsa ne diyeceksin diye soruyordu. Diğeri de şöyle cevaplıyordu. "Soruşturma Ergenekon olduktan sonra sikerim hakimini de savcısını da." Evet, bu küfür soruşturmanın 9 ay sonra ilan edilecek isminin daha o sırada belli olduğunu ortaya çıkaracaktı. Elbette diyaloglar bununla sınırlı değildi ve ancak 23 ay sonra öğrenilecekti. Nasıl mı? O sırada karakolda parmak izi incelemesi yapmak isteyen ama kendilerine izin verilmeyen bir olay yeri ekibi daha vardı. Onlar da karakolda olan biteni kameraya kaydediyorlardı. Fakat kameranın ses kaydı da yaptığından orada konuşan hiç kimsenin haberi yoktu. Zaten bu kayıt mahkeme dosyasına da girmeyecekti. 23 ay sonra bir başka dosya beklenirken tesadüfen mahkemeye gelecekti. Ümraniye'de bulunduğu iddia edilen bombalara ilişkin soruşturmayı Ümraniye Savcılığı değil, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yürüttü. Bombaların sahibi olduğu iddiasıyla emekli astsubay Oktay Yıldırım gözaltına alınırken 5 yıl boyunca soruşturma genişleyerek sürdü. Ergenekon soruşturması bu kitabın yazarları da dahil olmak üzere birçok ünlü gazeteciyi, yazarı ve siyasetçiyi içine aldı. Balyoz Davası. Bu süreçte bir diğer önemli dava kuşkusuz Balyoz davasıydı. Davanın temelinde 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'nda gerçekleşen plan seminerinin bir darbe planı olduğu tezi ve 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlanan plana ilişkin iddialar vardı. Taraf gazetesi söz konusu tarihte başını emekli orgeneral Çetin Doğan'ın çektiği bir junta hareketinin 1. Ordu'da düzenlenen seminerde örgütlendiğini iddia ediyordu. Çetin Doğan ve davanın sanıkları ise söz konusu tarihte bir plan seminerinin gerçekleştiğini, ancak seminer belgelerine eklemeler yapılarak darbe planı gibi sunulduğunu belirtiyorlardı. Gerçekten de darbe iddiasına neden olan kısımlar belgelerin diğer kısımlarına oranla küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Ayrıca söz konusu bölümlerde 2003 yılından sonra gerçekleşen pek çok olay, yapılan atama, açılan kuruluş yer alıyordu. Bu durum bir darbe planının sonradan yaratılarak seminer notlarına eklendiği şüphesine neden oldu. Buna rağmen 11 Şubat 2011 günü 163 emekli ve muvazzaf komutan tutuklandı. Ardından sayısı 60'ı bulan muvazzaf amiral ve general dava kapsamında tutuklandı. Peki Ergenekon ile başlayıp Balyoz ile süren hükümet asker ilişkilerinin sıkça konuşulduğu davalar hakkında ABD elçileri neler düşünüyordu? WikiLeaks belgeleri arasında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı ve bugün Balyoz davasında sanık olan Ergin Saygun ile ABD'nin Türkiye Maslahat Güzarı Nancy McElhovey arasındaki görüşmeyi anlatan 23 Mayıs 2007 tarihli belge dikkat çekiciydi. Söz konusu belgeye göre Ergin Saygun, McElhovey'e Türk ordusunun laikliği koruma konusunda kararlı olduğunu ve 27 Nisan 2007 tarihindeki açıklamasını bunun için yaptığını söylüyordu. Saygun aynı görüşmede demokrasi ve istikrar konusunda endişelerini dile getiren McElhovey'e isteseler tankları sokaklara çıkarabileceklerini ama bunu yapmadıklarını, ordunun siyasi, ekonomik ve sosyal istikrara AKP'den daha çok önem verdiğini ifade ediyordu. Kısacası Saygun, ABD'ye herhangi bir darbe olasılığı olmadığı konusunda güvence veriyor, bununla birlikte ordunun kırmızı çizgilerini de tarif ediyordu. 19 Temmuz 2007 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliğinden Washington'a gönderilen belgede ordunun siyaset içindeki rolü Cumhuriyet mitingleri ertesinde şöyle tarif ediliyordu. Kararsız seçmenleri AKP karşısında laik muhalefete yönlendirmek amacıyla ordunun farklı manevralar yapıp kamuoyuna yönelik açıklamalar yaparak oynayacağı son bir oyun da ihtimal dahilindedir. Ordunun seçimlere tepkisi 1 Ağustos'ta başlayacak askeri şurayı da etkileyebilir. Yine aynı belgede Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında 4 Mayıs 2007'de Dolmabahçe'de gerçekleşen görüşmeye de değiniliyordu. Bu konuda ABD elçisi çeşitli akademisyenlerden görüş de almıştı. Cizre, Ümit ve diğer uzmanlar 2,5 saatlik görüşmede nelerin konuşulduğunu bilmese de en azından görüşme sonrasında Erdoğan ile Büyükanıt arasında bir anlaşmanın sağlandığını düşünmektedir. Ankara Üniversitesi'nden Nuran Yıldız ise bu görüşmede Büyükanıt'ın Cumhurbaşkanlığı konusunda silahlı kuvvetlerin kırmızı çizgilerini açık bir şekilde Erdoğan'a aktardığına inanmaktadır. Tüm uzmanlar söz konusu görüşmenin ardından durumun sakinleştiği konusunda hemfikirdir. Aynı belgede ordu-ABD ilişkilerine ilişkin ilginç bir tespit de yer alıyordu. ABD elçisinin tespitine göre ordu hem AKP'ye hem de ABD'ye karşı kulis faaliyetleri yapıyordu. Yine aynı belgede durum şöyle anlatılıyordu. Generaller perde arkasından PKK terörü ve Kuzey Irak'a sınır ötesi harekat tartışmalarını sıcak tutarak AKP'yi terörle mücadelede zayıf göstermeye çalışmaktadır. Son zamanlarda gündeme gelen ABD'nin doğrudan ya da dolaylı olarak PKK'ya silah temin ettiği yönündeki söylentilerin arkasında da askerin parmağı olduğunu tespit etmiş durumdayız. Bu da AKP'nin ulusal güvenlik konusundaki duruşunu zayıflatmak ve kararsız seçmenleri muhalefet partilerine çekmek için düzenlenmiş bir plandır. Ordu seçimler hakkında her an açıklamada bulunabilir. Seçim sonrası tepkilerini ise 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan orduda terfi ve atamaların belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısına kadar erteleme ihtimali bulunmaktadır. Darbe planları. 29 Ocak 2010 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen belge ise basına yansıyan darbe senaryolarını ele alıyordu. Belgeden anlaşıldığına göre söz konusu plana inandığını ortaya koyan ABD elçisinin en önemli referansı Hilmi Özkök'tü. ABD elçisi Özkök'e dayanarak şu notu düşüyordu. Nisan 2009'da Ergenekon savcılarına ifade veren eski Genelkurmay Başkanı Özkök, darbe günlüklerinin içeriğinin büyük oranda doğru olduğunu, ordu içinde farklı grupların hükümeti devirmeye yönelik planlarından kendilerinin de haberdar olduğunu, ancak bunu kanıtlayacak net delillerinin olmadığını söylemiştir. Yine Özkök'e dayanarak şu bilgiler de veriliyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'ün 2003-2004 döneminde ordu içinde ciddi olarak AKP hükümetini devirmeyi düşünenlerin olduğunu belirten sözleri en azından bazı gerçeklere işaret eder niteliktedir. Aynı belgede söz konusu darbe planlarının başarısızlığı darbenin meşruiyetinin olmamasıyla açıklanıyordu. Ergenekon davasını da içerecek şekilde şu değerlendirmelerde bulunuluyordu. Ordunun darbe senaryolarında karşılaştığı en önemli çıkmaz, toplumda bir askeri müdahale fikrine destek olmamasıdır. Son başarılı askeri darbe olan 1980 darbesi, toplum siyasi grupların silahlı çatışmalarına şahit olduğu, toplum düzeninin bozulduğu, şiddet olaylarının tırmandığı bir ortamda gerçekleşmişti. Mevcut darbe planları bağlamında orduya yönelik esas suçlama, bu defa toplumsal karmaşanın ordu tarafından kışkırtılacağı, böyle bir ortamın yaratılmasının ardından radikal, İslamcı ve diğer benzeri örgütlerin bundan sorumlu tutulacağı ve nihayet düzeni yeniden tesis etmede başarısız olacak hükümetin yerine ordunun duruma müdahale edeceği yönündedir. Peki ABD elçisi bu planlara inanıyor muydu? Bu noktada planların gerçek olup olmamasının ABD elçisi için önemsiz olduğunu söyleyebiliriz. Çok daha gerçekçi bir değerlendirmeyle aynı belgede şunlar dile getiriliyordu. Bir başka ortak nokta ise bütün bu darbe planı iddialarının orduyu bu suçlamaların geçersizliğini kanıtlamasını neredeyse imkansız bir hale getirmesidir. Her ne kadar söz konusu iddiaların ne ölçüde gerçeği yansıttığını ya da hangi darbe planlarının doğru olduğunu henüz bilmesek de. ABD'li savcılar ne yapardı? Balyoz darbe planı olduğu iddia edilen belgelerin 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından ABD elçiliği de konu üzerine değerlendirmede bulunuyordu. 23 Şubat 2010 tarihli belgede ABD elçiliğini en çok şaşırtan gelişme TSK'nın söz konusu planlara ilişkin sessizliğiydi. Bu durum ABD elçiliğinde çeşitli akıl yürütmelere neden oluyordu. Değerlendirmeler şöyleydi. Şimdiye dek askeri personele yönelik en büyük operasyon olarak dikkat çeken bu son gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ani bir tepki gelmemesi, akıllara mevcut TSK liderliğinin soruşturmaya ve demokratik sürecin devamlılığına destek verdiği ya da desteksiz iddialarla askerleri tutuklaması nedeniyle AKP'nin kendi kuyusunu kazmasını beklediği ihtimallerini akla getiriyor. AKP iktidarından duyduğu memnuniyetsizlik devam eden TSK'nın aynı zamanda ordunun toplum nezdinde sahip olduğu saygınlığı ve güveni yıpratmaya yönelik kampanyalara karşı kızgınlığı da sürüyor. Bugüne dek savcılar eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman dışında kalan 2003-2004 dönemine ait tüm generallerin tutuklanmasını sağlamış durumdadır. Devam eden soruşturma sürecine yönelik ciddi muhalefete karşın Türk Silahlı Kuvvetleri sessizliğini koruyacak gibi görünüyor. Gerçekten de TSK balyoz soruşturması boyunca sessizliğini korudu. Soruşturmanın yürütülmesi sırasında daha önceki soruşturmalarda zaman zaman yaptığı gibi kamuoyuna dönük açıklamalarda bulunmadı. Soruşturma sürecinde Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yapıldığı gibi aramalara izin verdi. Son olarak 163 komutanın 11 Şubat 2011 günü tutuklanması sırasında TSK'dan açıklama bekleyenler yanıldı. TSK bu konuda ABD elçiliğinin öngörülerini bir anlamda doğruluyordu. Bunun tek istisnası Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in 29 Temmuz 2011 günü istifa etmesiydi. ABD elçisinin balyoz davasının ardından sürece ilişkin yaptığı tespit oldukça ilginçti. Buna göre ABD elçisi Jeffrey, balyoz planının gerçek olup olmadığına ilişkin şu değerlendirmede bulunuyordu. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Siyasi gelişmelere bağlı olarak ordu gerektiğinde duruma müdahale etme noktasında açık bir şekilde planlar üretmiş, özellikle halkın büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olan 82 Anayasası'nda kendisine verilen ülkeyi koruma ve kollama göreviyle Atatürk ilkelerini gözetme sorumluluğunu yerine getirme konusunda bürokrasi ve yargı ile birlikte hareket etmektedir. Kısacası Jeffrey'e göre planın gerçek olma ihtimali vardı. Buna ilişkin kanısını ise ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözleriyle tarif ediyordu. Jeffrey, Erdoğan ve ordu arasındaki ilişkiler açısından Balyoz planını şöyle yorumluyordu. AB ve orduyu siyasetin tamamen dışında görmek isteyen bir kısım Erdoğan karşıtı Türk tarafından da desteklenen Başbakan Erdoğan'ın bu süreçteki tavrı ordunun siyaset üzerindeki vesayetini dizginlemeye yöneliktir. Seçimlerin yaklaştığının da farkında olan Erdoğan, bir önceki seçimde aldığı görece kötü neticenin %38 aksine ordunun tehditlerine karşı dik durduğu 2007 seçimlerinde elde ettiği %47'yi aklında tutmaktadır. Kısacası Jeffrey'e göre ordu ile Erdoğan arasındaki gerilim AKP'yi büyütüyordu. Balyoz planı gerçek veya yalan olsa dahi siyasi sonuçları AKP'nin politik alanını genişletiyordu. Soruşturmanın sürdürülüş şekli de Jeffrey'in eleştirisine neden oluyordu. Jeffrey soruşturmanın sürdürülüş şeklini ABD ile karşılaştırdığında şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyordu. Amerika'da savcılar benzer bir durumda bir generali sorgulama ihtiyacı ortaya çıktığında onları ziyaret eder. Onlara iddianame hakkında bilgi verir, sahip olduğu hakları anlatır. Tutuklama gibi bir durum ise ancak ciddi bir kanıt birikiminin sağlanması, mahkemede kabul edilmesi yüksek ihtimal olan bir iddianamenin hazırlanması ile mümkün olabilir. Burada ise durum farklıdır. Bilgi sahibi olduğundan şüphelenilen isimler bile otomatik silah taşıyan polisler tarafından ele geçiriliyor. Basın önünde adeta küçük düşürülüyor. Her zaman bu şekilde gerçekleşen bu süreç son zamanlarda üst düzey askerler ve onların arkadaşları için de aynen uygulanmıştır. Şimdiye kadar toplum önünde aşağılanan bu insanların pek çoğu ya sonuçta masum oldukları gerekçesiyle ya da delil yetersizliğinden özel kuvvetler birimine bağlı görevlilerin arınça suikast düzenleyecekleri iddiasında olduğu gibi serbest bırakıldılar. ABD elçiliği WikiLeaks belgelerinden anlaşıldığına göre AKP ile TSK ilişkilerini yakından takip ediyordu. Elçiliğe göre Ergenekon, Balyoz gibi iddialar hukuktan çok siyasetin konusuydu. Bu davalar AKP ile TSK arasındaki çatışmanın aracıydı. ABD elçisi Jeffrey sonsuz olarak şunları söylüyordu. Her yeni gün burada yeni gelişmelere gebe olduğu gibi hiç kimse bu koreografiden nelerin çıkacağı konusunda emin olamaz. O halde izlemeye devam edelim. Süreç halen devam ediyor. Ancak kamuoyu artık davaların muhalefeti tasfiye etmek amacıyla kullanıldığında neredeyse hemfikir. Ege Karasuları. 15 Mayıs 2011 tarihinde Yunan Tovima gazetesinde yayınlanan belgede Türkiye'nin Yunanistan'la Ege Denizi üzerindeki pazarlıkları ortaya çıktı. Bu WikiLeaks belgesi Balyoz davasını dolaylı şekilde ilgilendiriyordu. Daha önce Türkiye tarafından Casus Belli sayılan Yunan karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması politikası Türk Dışişleri tarafından Eylül 2009'da kabul edilmişti. Belgeye göre bu tarihlerde Türk Dışişleri yetkilisi olan Haydar Berk, ABD Dışişleri Müsteşarı Tina Kaydanova, Ankara'nın Yunan karasularının 6 milden daha fazlaya çıkarılmasını incelemeye hazır olduğunu söyledi. Bir başka belgede Türk Dışişleri Bakanlığı Hava Deniz Masası Müdür Yardımcısı Çağatay Erciyes, 13 Ocak 2010'da Amerikalı diplomat Anthony Guthrie ile görüşerek Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Ege'de yaptığı uçuşlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri yetkilisi Erciyes, TSK'ya Ege'de yaptığı ve kimi zaman Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanan uçuşları durdurması için baskı yaptıkları da anlatıyordu. Erciyes'in sözleri belgeye şöyle yansıdı. Türk Dışişleri Yunan adaları üzerinden uçuşların Atina ile ilişkilerin düzelmesi çabaları açısından verimsiz olduğunu biliyor ve orduya bu manevraları azaltması yönünde baskı yapıyor. İlginçtir ki Balyoz planı adı verilen belgelerde en önemli darbe deniz ve hava kuvvetlerine vuruluyordu. Hava kuvvetleri komutanı olması beklenen Orgeneral Bilgin Balanlı dahil pek çok emekli ve muvazzaf subay TSK'nın Ege'de kendi jetlerini düşüreceği, Yunanistan ile gerginlik yaratacağı ve bu yolla Yunanistan ile savaş çıkaracağı iddialarıyla tutuklandı. 13 Ocak tarihinde yani Erciyes'in Amerikalı diplomatlara TSK'ya bu uçuşları durdurması yönünde baskı yaptıklarını söylemesinden sadece bir hafta sonra Balyoz ve ona bağlı eylem planları tarafta yayınlandı. Söz konusu belgelerin yazılışındaki zamanlama bu açıdan dikkat çekiciydi. Belgeleri yayınlayan ve servis edenler Ege'de verilen taahhütleri gerçekleştirmek için TSK'ya karşı yaptırım güçlerini arttırmaya mı çalışıyorlardı? Son 9 yılda AKP-TSK çatışmasına ve ABD'nin bu çatışmadaki rolüne bakınca davanın ordunun içindeki Kemalist birikimin etkisizleştirilmesi amacına hizmet ettiği görünüyor. Balyoz'da tatmin edici delil yok. ABD Büyükelçisi James Jeffrey'in Washington'a 26 Şubat 2010 tarihinde gönderdiği kripto, 4 gün önce gerçekleşen Balyoz davası tutuklamalarını ele alıyor. Jeffrey'in adını vermeden AKP'nin eski meclis başkanı diyerek tarif ettiği kişiyle yaptığı görüşmenin notları oldukça çarpıcı. Jeffrey eski meclis başkanının kendisine kamuoyunu gözaltıların geçerliliği konusunda tatmin edici bir kanıtın ortaya çıkmadığını söylediğini belgede not ederken önemli bazı tespitlerde de bulunuyor. 25 Şubat'ta Erdoğan, Gül ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ arasında gerçekleşen görüşmenin ardından tansiyonun düştüğünü söyleyen Jeffrey, Başbakan Erdoğan'ın ertesi gün kamuoyuna yaptığı sert açıklamalar, hükümetin ayrıntılı Balyoz planını içeren 2003 semineriyle bağlantılı askerlerin büyük bölümüyle ilgili kapsamlı kavuşturmayı daha ileri götürmeye kararlı olduğunu ortaya koyuyor, sözleriyle Erdoğan'ın hedefini tarif ediyordu. Büyükelçi, Başbakan Erdoğan'ın askerlerin tutuklanmasından sonra yaptığı açıklamaların bilinçli ve provokatif olduğu görülüyor ifadeleriyle Erdoğan'ın tansiyonu yükseltme niyetinde olduğu yorumunda bulunuyor. Başbuğ'un durumu. Aynı kriptoda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tavrı da değerlendiriliyor. Büyükelçi Jeffrey Orgeneral Başbuğ sessiz kalmaya devam ediyor. Bu konuda bir duruş sergilememesi için Başbuğ'a baskı uygulanıyor olabilir. Bir diğer seçenek olarak üst düzey komutanların olası toplu istifaları basında yer buldu. Fakat bu seçenek etkisiz gibi görünüyor. Tüm General Hakkı Pekin 26 Şubat'ta Büyükelçilik Askeri Müsteşarı danışmanına silahlı kuvvetlerin gidişattan endişe etmediğini ve hukuk dışına çıkmayacaklarını söyledi. "Yargıya güveniyoruz," dedi. Sözleriyle askerin duruşuna belgede yer verdi. ABD'li diplomat 2 Mart'ta Genelkurmay 2. Başkanı Aslan Güner ile görüşme yapacağını ve bu görüşmeyi ordunun yeni tutuklama dalgalarına vereceği tepkiyi anlamak için kullanacağını aynı belgede Washington'a bildiriyor. Büyükelçi kriptoda ABD'nin yapacağı bir açıklamanın ateşe benzin dökmek anlamına geleceğini söyleyerek özellikle bundan kaçınılmasını istiyor. Jeffrey'in Balyoz davası için yaptığı delil yetersizliği nedeniyle mesele hükümet açısından ters tepebilir. Ergenekon soruşturması gibi uzun süreli davaların güven vermediği ve laik muhalifleri sindirme operasyonu olduğu yönündeki fikirleri kuvvetlendirebilir yorumu da dikkat çekiyor. Gerçekten de iddia olunan Balyoz planında 2003 yılından sonra gerçekleşen pek çok olgunun bulunması savcılığı yeni delil arayışına itti. İsimsiz bir ihbarla 7 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne baskı düzenleyen savcı Fikret Seçen, bu odanın döşemesinin altında bulduğu yeni dijital verilerle tutuklama dalgasını genişletti. Kim bu meclis başkanı? WikiLeaks belgesinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda Jeffrey'e Balyoz tutuklamaları için tatmin edici kanıtın olmadığını söyleyen meclis başkanının kimliği tartışılmaya başlandı. Söz konusu tarihte görevdeki meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'di. AKP'li eski başkanlar ise Bülent Arınç ve Köksal Toptan. Köksal Toptan yaptığı açıklamayla bahsi geçen kişinin kendisi olmadığını söyledi. Kendisinin Jeffrey ile 2009 yılının Ocak ayında tek bir kez görüştüğünü, bir kez de Obama'nın Türkiye ziyareti nedeniyle telefon görüşmesini yaptığı söyleyen Toptan, görevi bıraktıktan sonra Jeffrey ile irtibatının olmadığını açıkladı. Sonuç olarak Balyoz davasında tutuklamaya sebep olan delillere dair şüphe somut olarak AKP'li bir meclis başkanının ağzından WikiLeaks belgelerine düştü. 14. ayrımın sonu. Sayfa 225.